Ayrım 4.
9. kapı. Mücadele üzerine. Ortaokul son sınıftayım. Babam Çankırı'da görevli. Subay lojmanlarında oturuyoruz. Tüm arkadaşlarımın bisikleti var. Bir benim yok. Sınıfı da geçtik. Babama gittim. Bana bir bisiklet alır mısınız dedim. Çalış, kendin al cevabını aldım. Nasıl? Beni aldı, Çankırı'nın göbeğinde herkesin gülüşüyle tanıdığı Neşeli diye bir manav vardı. Ona götürdü. Bir kasa limon aldı, bana verdi. Borcun şu kadar, bir ay sonra ödersin dedi. Kişiliğe bak, biz bisiklet istiyoruz. Babamız limon kasası alıp veriyor. Çok hırslandım ve sinirlendim. Ertesi gün çarşamba sabahı erkenden Çankırı pazarına gidip limon kasamı koydum ve satışa başladım. Lojmandan tanıdığım teyzeler geçiyor, arkadaşlarımın anneleri, kıpkırmızı oluyorum. Bir süre sonra olayı duyan arkadaşlarım sökün etti. Ayaklarda Nike'lar, Adidas ayakkabılar, havalı kotlar. Ben güneş altında limon satıyorum. Karizma falan kalmadı. Oğlum çok zevkli, hadi ya. Sonraki hafta arkadaşlarım ellerinde benim limonlardan 10'ar tane alıp pazarı dolaşmaya başladılar. Bu arada ben rüyalarımda ve gündüzlerimde babama karakter atıyorum. 2 ay sonra biriktirdiğim paralarla babamın kitap okuduğu odaya girdim. Parayı masanın üzerine bıraktım. Git bana bisiklet al dedim ve çıktım. Türk filmlerinden çalışılmış bir sahne. Nasıl gurur, nasıl gurur. Babam bana bal renkli, vitesli, polo marka harika bir bisiklet aldı. Yıllar sonra benim babamın önüne koyduğum parayla bırakın bisikleti, o bisikletin pedalını alamayacağımı fark ettim. Bana belli etmeden paranın ve çabanın değerini öğretmişti. Babasından aldığı harçlıklarla büyüyen bir çocuk olsaydım, bugün sahip olduğum mücadele ruhunun çok ufak bir bölümüne bile ulaşamayacaktım. O günden sonra bir daha babamdan para istemedim. Yıllar sonra kendi şirketimi kurarken ihtiyacım olduğunu hissettiklerinde annem ve babam arabaları da dahil neleri varsa zorla verdiler. Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi armağan iyi bir örnektir. Bir seminerimde orta yaşlı bir anne söz istedi. Sizin birçok sektöre danışmanlık yaptığınızı biliyorum. Kızım liseyi bitirmek üzere. Onu hangi bölüme ve mesleğe yönlendireyim? Geleceği hangi sektörde ve meslekte görüyorsunuz? Diye sordu. Hanımefendi, çocuğunuzu bir mesleğe, bölüme falan yönlendirmeyin. Sadece mücadele ruhu kazandırın. Gerisini o halleder dedim. Mücadele ruhu yoksa en parlak mesleğe sahip olsun, bir süre sonra karşısına çıkan zorluklardan yılacaktır. Bir mafya babası oğluna mektup yazar ve der ki, oğlum, iyi bir boks seyircisi olacağına kötü bir boksör ol. Sahaya in ve dayak ye. Hayatı seyretmek yerine sahaya inmek ve savaşmak. Üniversitelerde, okullarda önce dersleri alırsınız, sonra sınav olursunuz. Gerçek hayatta ise tam tersidir. Önce sınav olursunuz, sonra ders alırsınız. Hem zekilerin hem de aptalların başarısızlıkları vardır. Zekilerin farkı ders almalarıdır. Dünyaya bir daha geleceksiniz fakat bu sefer bir meyve veya sebze olmanız gerekiyor. Ne olurdunuz? Niçin? Lütfen bunu düşünün ve cevabı vermeden okumaya devam etmeyin. Bunu bana bir radyo programında sevgili arkadaşım Cengiz Alkış. Cengiz Alkış'ın 26. Kilometre isimli bir kitabı var. Harika, mutlaka okuyun. Sormuştu. Ben ona sordum. Sen ne olurdun diye. Domates dedi. Niçin diye sorduğumda, dünyaya gelince nasıl olsa birileri üzerime basar. O zaman hayata salça olarak devam ederim dedi. Olayı ben de üzüm olurdum, şaraba dönüşürüm, ben dut olayım, pestili harika olur boyutuna getirmeyin lütfen. Mutlaka birileri bir yerde üzerinize basacaktır. O zaman ayağa kalkıp kalkamayacağınız önemli. Aranızda hayatınızda hiç başarısızlığı olmayan birisi var mı? Cevabınızı duyar gibiyim. Yok. Benim okur kitlem sizin de gördüğünüz gibi hayatın sillesini yemiş insanlardan oluşuyor. Hepimizin hayatında başarısızlıklar var. Önemli olan başarısızlığın devamında mücadele ruhuyla devam etmek. İş hayatında A noktasından B noktasına düz bir çizgi çizemezsiniz. A noktasından B noktasına giderken yükselirsiniz. Bazen düşersiniz. Bazen dersiniz ki ben olduğum yerde dönüp duruyorum galiba. Bir bakarsınız B noktasına gelmişsiniz. Eğer böyle gelmişseniz bu bir başarı. Hiç pürüzsüz gitmişseniz politikacılar, rüşvet, torpil sayesinde onun mutlaka bir düşüşü vardır. Ben etrafımda başarıya asansörle çıkmış hiç kimse görmedim. Mutlaka merdivenlerden çıkmak zorundasınız. Size Ahmet Ergüneş'in hayatından kısaca bahsetmek istiyorum. Üniversiteyi 1975'te bitirmesi gerekirken Ankara'da okuduğu okuldan terör yüzünden ayrılır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gelir. Orada da terörden dolayı okuyamaz. Tekrar Ankara siyasal bilgilere gider ve hayata 5 yıl sonra başlayabilir. Birçoğu için bu başarısızlık veya intihar sebebi olabilir. Ahmet Ergüneş hiç sızlanmaz ve bir bankada işe başlar. 1987'de Yapı Kredi'nin genel müdür yardımcısı olur. 1993'te de Pamuk Bank genel müdür yardımcısı. Daha sonra da başarılı bir kariyeri sürdürür. Eminim babası Muhittin Bey, "Oğlum, sen şu okulu oku, şu bankaya gir," dememiştir. Ama onu hayat boyu ayakta tutacak bir mücadele ruhuna aşılamıştır. Ailenize vereceğiniz en mükemmel hediye iyi bir örnektir. Ahmet Erzurumlu ilkokul mezunu bir manavdır. Çok çalışır, işini büyütür, hatta ihracata başlar. Bir seferinde işler planladığı gibi gitmez. Elindeki tüm soğanları kamyon kamyon çöpe atmak zorunda kalır ve iflas eder. Eşi onu terk eder, gider marketlerde asgari ücretle çalışır. Bir gün yolda yürürken boş bir arsa görür, sahibini öğrenir. Arkadaş der, ben senin arsanda çiçek satacağım. Git sat der arsa sahibi, para da istemez. Ahmet Erzurumlu sıfır sermaye ile orada çalışmaya başlar ve hayatını boş bir arsa üzerine kurar. Üzerinde isim falan yok. Küçük bir arsa, birçok çiçek. Hayatını oradan kazanıyor. Koca saksıları taşıyor ve yüzünde gülümseme. İleride daha da iyi olacak Şerif hocam diyor. İleride daha da iyi olacak. Ahmet Erzurumlu'nun çiçekçisine açtığı arsa ODTÜ'nün arka çıkışından 500 metre ileride. Bir gün terasım için çiçek almaya gittiğimde tanıştım. Mücadele ruhu bana örnek oldu. Hala bana Şerif hocam ülkenin kurtulması için ihracat yapmak lazım der. Çiçek kokuları içinde çayımızı yudumlarız. Televizyonlar, gazeteler size kolay kazanılmış pırıltılı hayatlar satıyorlar. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Bu sözümü hiç unutmayın. Bedava peynir sadece fare kapanında var. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik. Tıp öğrencisi Bursa'daki Bilge Kitap Evi'nin raflarını karıştırırken aradığı kitabı bulduğuna sevindi. Kitabın arkasını çevirdiğinde gördüğü fiyat gülümsemesini dondurdu. Belli etmeden sayfaları hızla geçti, aradığı bölümü buldu. Kitap evinin sahiplerine gizlice baktı. İkisi dünyadan bir haber müşterilerle görüşüyorlardı. Öğretmeninin ödev verdiği yeri hızla okudu, bitirince dışarı çıktı. Ertesi gün yine geldi ve kitabın olduğu bölmeye geçti. Allah'tan raflar kendisini gizliyordu. Hızla sayfayı buldu ve okumaya başladı. Öğrenci yaklaşık bir ay boyunca iki günde bir kitap evine gidip dersine çalıştı. İş yerinin iki sahibi hiç farkına varmadılar. Bitirme sınavına bir hafta kala kitapçıya yine hayalet gibi sessizce süzüldü. Kitabın olduğu rafa geldiğinde kitabı bulamadı. Alt rafa, üst rafa baktı, bulamadı. Genç öğrencinin rengi attı. Belli etmeden tüm rafları inceledi. Kitap satılmıştı. Buz gibi bir renkle orayı terk ederken bir aydır ilk defa kitapçının iki sevimli sahibiyle göz göze geldi. Merhaba dediler. Merhaba, oturmaz mısınız? Öğrenci sessizce kendisine gösterilen tabureye oturdu. Kitapçı tezgahın altına uzandı. Genç öğrencinin korku dolu bakışları altında kitabı çıkardı. Geçenlerde birisi geldi ve fiyatını sordu, alacak gibi göründü. Ben de raftan indirdim ve senin için sakladım. Buradan alıp okuyabilirsin dedi. genç öğrenci doktor çıktıktan sonra da Vural ve Mustafa Bey'i hiç unutmadı. Fakir hastalarından hiç ücret almadı. Neyi hakir görürsün? İşte tam bununla tanınırsın. Frank Herbert. 10. kapı, iyilik üzerine. Afyon Uşak arası şehirler arası yol ayçiçeği zamanı. Eşimin ayçiçeği sevgisi yüzünden peşinden gitmediğimiz traktör, sahibini aramadığımız tarla kalmamıştır. Tahmin ettiğiniz gibi olay doğa ve çiçek sevgisiyle ilgili değil. Çiçeğe en ufak bir sevgisi yok, çekirdeklerini yiyor. Bir anda yakındaki bir tarlada çalışan bir aile gördük. Arabada yaklaşık 5 saattir ayçiçeği çeşitleri, hangi renk tarlalarda, hangi büyüklükte yetiştikleri, niçin lezzetli oldukları, yaprağı küçük olanların çekirdeklerinin büyük olabildiği gibi kesinlikle bilgiye değil de içgüdülere dayalı konuşmalar yapıldığı ve en az 3 saat daha sürebileceği için ben durdum, inip tarlaya gittim. Tatlı bir aile, hoşbeşten sonra durumun vehametini anlattım. Tarlanın sahibi, ağabey bunlar iyi ayçiçeği değil, üşenmezsen bizim köye gidelim dedi. Sizi işinizden alıkoymayayım, olur mu ağabey? Çocuğunu da aldı, arabaya doluştuk, kötü yollardan 4-5 kilometre ötedeki köye gittik. Orada koca ayçiçeklerini arabanın bagajına doldurdu. Dur dediysek dinlemedi. Para vermeye kalkışınca almadı. Neredeyse yalvardım. Bak işini bıraktın, ürününü bize veriyorsun. Ne olur al şunu. Almadı. Kızımın topuğunu oğluna verdim. Tekrar tarlasına bıraktık. Helalleştik, birbirimizin adresini telefonuna aldık. Bir saat kadar vakit geçirdik. İçimiz sevgi ve enerjiyle doldu. O köye yine uğrayacağım ve Faruk Bey'e elim kolum dolu gideceğim. İyi ki bu ülkede böyle insanlar var. Birilerini yaraladığınızda, öç aldığınızda rahatlamazsınız. Öfke dolarsınız. Bir iyilik yaptığınızda huzuru ve mutluluğu suya atılan taşın etrafındaki dalgalar gibi yayılır. İyilikten kastettiğim akrabanıza, annenize, babanıza yaptığınız iyilikler değil. Hiç tanımadığınız, belki de bir daha hiç görmeyeceğiniz, sizi hiç tanımayan birilerine yaptığınız iyilikler, sizi daha bir insan yapar, var olma nedeninizi hissettirir. En önemlisi kendinizi daha mutlu hissedersiniz. Yani asıl iyiliği kendinize yaparsınız. Bir gün bir iş toplantısı için akademinin garajından çıktım, Selanik'te şirketin bulunduğu yerden aşağıya doğru döndüm. Hafif yağışlı bir hava, yırtık pırtık kıyafetli yaşlı bir adam ağır metal arabayı yukarı itmeye çalışıyor. İçi çöpten toplanmış maddelerle dolu. Toplantıya 20 dakika var, ancak yetişirim. Kafam karıştı. Bir anda aklıma bir gün onu taşımak zorunda kalacak kişinin babam da olabileceği geldi. Arabayı kenara çektim, geçtim yanına. Üstümde lacivert takım elbise. Beraberce 10 dakikada arabayı meşrutiyete kadar ittik. Bana yolda bir şey söyledi. Yıllardır bu arabayı bu yolda iterim. Kimse bana yardım etmez. Herkes birbirinden utanır. Cidden çok kalabalık bir yol ve tam piyasa mekanı. Ray-Ban'lı, Levi's'lı, McDonald's'lı, cikler gençler, sakallarını Tarkan gibi jölelerler, bir tanesi o adama yardım etmemiş. Bunu size ben şöyle iyi bir adamım anlamında anlatmıyorum. Tek söylemek istediğim varlık nedenimizi hep beraber kaybetmiş olmamız. O gün toplantıya 10 dakika geç kaldım ama kendimi o akşam çok daha insan hissettim. Artık bizim okuduğumuz iyilerin hep iyi, kötülerin hep kötü olduğu çizgi romanlar yok. Herkes gri, herkes rüzgarı bekliyor. Akşam Reha Muhtarlardan gelecek rüzgarları beyaza ve siyaha dönüşmek için. Özdemir Asaf, bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler der. Bütün renklerin kirlendiği doğru. Son yıllarda hiç yaşlı birini karşıdan karşıya geçiren bir çocuk gördünüz mü? Ya da otobüste bir büyüğüne yer veren bir genç? Göremezsiniz. Çünkü gençler birbirlerini hüp diye içlerine çekmeye odaklanmış durumda. Bir ara Ankara'da yürüyerek bir yerden bir yere giderken gözleri görmeyen insanların koluna girmekten gideceğim her yere geç kalır olmuştum. Şimdi evden işe, işten eve o şansım olmuyor ama onları Kızılay'da yalnız görünce kahroluyorum. Budist felsefesine göre her şey yok olur. Bir tabak kırıldığında sizin hanım çığlık atarak bütün gece kafanızı didiklerken bir Budist için olması gereken olmuştur. Hiç üzülmez. Lütfen bana nereden Budist hanım bulabiliriz türü elektronik postalar göndermeyin. Fransız bir kız tanımıştım. Master yapmak için ailesinden para istemişti. Aile parayı vermişti. Ama tek bir şartla mirasından düşeriz. Bu tür bir felsefeyle büyümüş insanların fikirleri ve kitapları bizi anlamaz ve anlatmaz. Ve o felsefeden yola çıkarsanız böyle insanlar yetiştirirsiniz. Sevgisi az, birbirine karşılıksız iyilik yapmayan. Bir gün berberim yanındakine "Sen binmeyeceğin eşeğe torba takmazsın" demişti. Para her kapıyı açar diyenlerin para için çalmayacakları kapı yoktur der Sir George Saville. Her şeyin fiyatını bilen ama hiçbir şeyin değerini bilmeyen insanlar olmaya başladık. Rastgele iyilik yapın. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler. Emekli olan Sanders bütün parasıyla eşiyle birlikte beraber yol kenarında bir lokanta açar. Kendine özel bir yemek tarifi vardır. Bir süre sonra hükümet yeni bir ana yol yapar. Herkes yeni otoyolu kullandığı için artık lokantalarına kimse gelmez olur. İflas etmek üzeredirler. Sanders eşine, "Madem elimizde yemek tarifinden başka bir şey yok, ben lokanta lokanta gezeyim. Eğer olur da birileri bu tarifi beğenirse sattıkları her yemek için bir miktar para öderler" der. Eşi de destek olur. Sanders lokanta lokanta gezmeye başlar. Gittiği her lokantayı da günlüğüne yazar. Bininci lokantaya gittiğinde hala olumlu tek bir cevap yoktur. Devam eder. 1019. lokantadaki adam "Pişir bir tadına bakalım" der. Yemeği beğenir ve ortak işe başlarlar. Sanders, Kentucky Fried Chicken logosunda gördüğünüz keçi sakallı, gözlüklü adamdır. Bu hikayeyi sevgili arkadaşım Erhan Özallı anlatmıştı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemezsiniz. Bir gıda kapitalinin markasını sağlamlaştırmak ve sempatikleştirmek için kullandığı bir hikaye de olabilir. Urfa'da herkesin maddi durumu fena olmayan bir babanın oğlu olduğunu bildiği İbrahim Tatlıses'in inşaat işçisi olduğu yalanı gibi. Yine de iyi bir hikaye. Firmanın adını çıkarın, aklınızda adamın çabası kalsın. İçinde hep en iyi ikinci olacağına, inancını koruyanlar hep o işi en iyi ikinci yapan olurlar. Birinci olarak değil. D.G. Schwartz. 11. kapı. İdealler üzerine. Kansas Üniversitesi'nde ilginç bir araştırma yürütülür. Alder Harry, NLP Sinir Dili Programlaması Sistem Yayınları, İstanbul 97. Öğrencilere boş kağıtlar verilir, hedeflerini yazmaları istenir. İsterlerse kağıtları boş da verebilecekleri söylenir. Öğrenciler gelecek hedeflerini yazdıktan sonra kağıtları zarflara konur ve 10 yıl boyunca saklanır. 10 yıl sonra zarflar açılır ve öğrencilerin ne işler yaptıklarına bakılır ve çok ilginç bir sonuç görülür. Ders başarıları pek de iyi olmayan ama kağıtlara hedeflerini yazan öğrenciler çok başarılıdır. Öte yanda ders başarıları yüksek olan ama hedeflerini yazmayan öğrencilerin iş hayatında hiç de başarılı olmadıkları saptanır. Washington Irving, sıradan insanları hevesleri, büyük insanların ise idealleri vardır der. Gelecek için bir hedef belirler ve çabanızı o yolda gösterirseniz çabanız değerli olmaya başlar. Hayatın amacını kaybetmek, hayatın kendisini kaybetmekten daha acıdır. İntihar eden insanların hepsinin tek bir nedeni vardır. Hayatın amacını kaybetmişlerdir. İntihar görüp görebileceğiniz en gerçek, dürüst ve acı öz eleştiridir. Filmlerde gördüğünüz haberi komutanlarına ulaştırıp son nefesini veren askerler gerçektir. Ölmek üzere olan asker hayatının son amacına ulaştıktan sonra kendini bırakır. Türk filmlerinde katilin ismini söylemeden bir saniye önce kafalarını hızla sağa sola atıp patır patır ölen maktüllere ise inanmayın. Temele, "Hani sen genç ve güzel bir dulla evlenecektin, ne oldu?" diye sormuşlar. Kocasının ölmesini bekliyorum demiş. İdealleriniz gerçekleşmiyorsa gerçeklerinizi idealleştirebilirsiniz. Hepimizin kapasitesi ve becerileri belirlidir. Bunun dışına çıktığınızda havuç peşinde ömür tüketen değirmen eşeğine döneriz. Burada kastettiğim etrafınızda gördüğünüz önce ateş edip tutturduğuna hedef diyen insanlardan olmanız değil. Doğru zaman, doğru yer ve doğru kişi hep bir arada olmalı. Formülde bir eksiklik olduğunda hedef hiç tutmaz. Aslında doğru kişi olduğunuzda, zamanı geldiğinde doğru yeri mutlaka bulursunuz. Dikkat edin, çok güzel olaylar hiç beklemediğiniz anlarda gerçekleşir. Bill Gates diyor ki, hayatta karşınıza çıkan fırsatları sakın değerlendirmeyin. Sadece iyi olduğunuz konuda çalışın. Bunu diyen herif, Türkiye'de hayatta tutturamaz ağabey, nerede fırsat var dalacaksın oraya diye düşünen ve yaşayan bir grup var Türkiye'de. Bunlar toplu cep telefonu dükkanı açtı, sonra hepsi internet işinde iyi para var deyip internet kafeler açtılar. Bir Birleşmiş Milletler eğitim projesi için Van'a gittim. Şehirde bir internet kafe, içeride hiç bilgisayar yok. Geri döndüm ve tekrar baktım. Tahta kabinlerle bilgisayarları ayırmışlar. İnternet, niyet, net. Yakında yeni bir fırsat hissedecekler. Toplu olarak o işe girecekler. Yani rüzgar nereye eserse oraya. Oysa teknenin nereye gideceğini, rüzgarın nereden estiği değil, sizin yelkeninizi ne yöne açtığınız belirler. Aksi takdirde rüzgar nereden eserse oraya savrulursunuz. Bu bölümü yazarken ben ne mi öğrendim? 1. Şimdi boş bir kağıt alıp uzun uzun gelecekteki hedeflerimi yazacağım ve sonra bir kenara kaldırıp her yıl tekrar tekrar kontrol edeceğim. Acaba doğru yolda ilerliyor muyum diye. Bu en azından hayır demek gerektiğinde diyemediklerimizin sayısını azaltacaktır. 2. Çoğumuz 100. lokantada bırakırdık, 150. lokantada bırakanlar olurdu. Belki bir kişi 1000. lokantaya gider ve öyle bırakırdı. Oysa 1019. lokantaya gidenler başarıyor. Hedef koyduğumda en azından 1019 defa deneyeceğim. İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz. Ben etrafımda başarıya asansörle çıkmış hiç kimse görmedim. Mutlaka merdivenlerden çıkmak zorundasınız. Kim olduğunuz, benlik, alışkanlıklar, sevgi, işiniz, olumlu düşünce, hayat, dinlemek, mücadele, iyilik, idealler, hırs. Yıllar önce hastanede çalışırken ağır bir hasta kız getirdiler. Tek yaşam şansı 5 yaşındaki kardeşinden acil kan nakli idi. Küçük oğlan aynı hastalıktan mucizevi şekilde kurtulmuş ve kanında o hastalığın mikroplarını yok eden bağışıklık oluşmuştu. Doktor durumu 5 yaşındaki oğlana anlattı ve ablasına kan verip vermeyeceğini sordu. Küçük çocuk bir an duraksadı. Sonra derin bir nefes aldı ve "Eğer kurtulacaksa veririm kanımı," dedi. Kan nakli ilerlerken ablasının gözlerinin içine bakıyor ve gülümsüyordu. Kızın yanaklarına yeniden renk gelmeye başlamıştı ama küçük çocuğun yüzü de giderek soluyordu.